Podcast dinle.
Merhabalar, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Bugünkü podcastinde kübizmden bahsetmek istedim. Neden kübizmden bahsediyorum? Çünkü daha sonraki podcastlerimde Picasso'dan bahsedeceğim. Böyle geniş geniş, detaylı detaylı. Ama Picasso'ya geçmeden önce onun akımını tanıtmak istedim. O yüzden öncelikle kübizmle başlamak istedim. Bu biraz uzun ve çetrefilli bir yolculuk olacak. O yüzden böyle kübizmle başlayayım. Sonra Picasso'yla, Picasso'nun enteresan şeyleri falan filan bir sürü şey anlatacağım ama... Bir giriş yapmak gerekirse Picasso kimdir? Bu doğurduğu sanat akımı nedir? Bunlardan bahsedelim. Picasso biliyorsunuz ki 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından birisiydi ve 1881 yılında İspanya'da doğdu. Şimdi çok kötü bir tarihte doğmuş bence. Çünkü önünde 1. Dünya Savaşı var, 2. Dünya Savaşı var ve adam çok uzun yıllar yaşadı zaten ve kötü bir tarih bence 81. İspanya'da doğuyor ve çok erken gelişmiş bir sanat yeteneği var. Zaten bunları anlatacağım size. Neredeyse 2 yaşında başlamış diyebilirim. Zaten babası resim öğretmeni, sanat öğretmeni ve bir müzede de görevli aynı zamanda. Adam sanatın içine doğmuş zaten. Ve babası tarafından keşfedilmiştir Picasso. Ve daha sonra babasını tahtından eriyor zaten. Bunların hepsi gelecek arkadaşlar detaylı bir şekilde. Şu an bir geçiş yapıyorum. Soft geçiş yapıyoruz. 1904'te de Picasso Paris'e yerleşme kararı alıyor. Böyle başlarımdan sizin akademinize falan deyip akademiyi falan bırakıp gidiyor. Çoğu ressam da zaten bunu yapmıştır. Fakat Paris'e gittikten sonra orada bir sürü yani akım var, bir sürü ressam var, onlarla tanışıyor. Tutunması çok zor çünkü bir sürü İspanyol ressam var Paris'te. Ama onun için gerçekten bir dönüm noktası oluyor Paris'e yerleşmesi. Çünkü Paris'e yerleştikten 3 yıl sonra kübizm dediğimiz o büyük sanatsal deneye kucak açıyor. Ve daha sonra gerçek üstücülük ögeleri işte dahil bir dizi sanatsal ifade biçimiyle Picasso'yu göreceğiz. Yani Picasso dediğimiz adam sadece kübizmle kucaklaşmış bir adam değil. Bir sürü sanat akımına rehberlik etmiş ve bunlarla sanatını idame ettirmiş. Daha sonra da her şeye res çekip belki de böyle bir sanatın içine dalmış, kübizmin içine. Yani bir otoriteyi ret olayı var burada. Bunlardan bahsedeceğim. Ve Picasso'nun şöyle bir şansı var arkadaşlar. Meslek yaşamının daha en başında başarıyı yakalamış bir adam. Bu çok önemli. Yani çok fazla açlık çektiğini, sefalet çektiğini söyleyemem. Ve çok böyle tanınan, çok sosyetik, çok nüfuslu şahsiyetlerden de mali destek görebilen bir sanatçı. Bu da önemli. Zaten trilyoner yaşadığı dönemde çok zengin. Bunun dışında neler yapmış derseniz işte bare kostümleri, set tasarımları böyle çok itibarlı projelerden sipariş almış bir sanatçı. Benim onu podcast'te anlatmak isteme sebeplerinden birisi de şu. Çok yönlü bir adam, çok üretken bir adam. Yani öldüğü zaman belki 20 bin falan esere imza attığı söyleniyor. 20 bin eser ne demek bir sanatçı için? Korkunç bir rakam. Yani Picasso zaten Guinness rekorlarına girdi bu şekilde ve günde 5 eser falan ürettiği düşünülen bir adam. Çok fazla sanata düşkün. Yani hiçbir şey onun için sanatından daha önemli değil. Gerçekten ailesi bile. Yani bunları anlatacağım size. Onun için en önemli şey sanattı. Sanat için doğmuş adam. Ve başka neler yapıyor derseniz resim dışında. Çok yönlü. İşte heykel yapmış. Ben heykellerini çok beğenmiyorum. Grafik sanatlara el atmış. Seramik yapmış. Bunlarda da bir şeyler üretmiş. Ama tabii ki de resimde bir ustadır Picasso. O zaman sözü fazla uzatmadan kübizmden bahsetmeye çalışayım size. Şimdi kübizm dediğimiz şey aslında 20. yüzyılın başında bu Avrupa'da avantgard sanatın en radikal hareketlerinden biri diyebiliriz. Kübizm için çok radikal bir hareketti. Çünkü o dönemde ne vardı? Rönesans'tan beri Batı sanatına egemen olan bir doğayı böyle gerçekçi bir şekilde taklit etmelisiniz diyen bir düşünce vardı. Ve kübizm çıktı dedi ki hayır biz doğayı bu şekilde resmetmeyeceğiz. Yani bunlara aslında kuralları çiğneyip otoriteyi yıkan bir şeydir kübizm ve ben severim. Bu yüzden severim belki de. Ve daha sonra işte kim yaptı derseniz bunu tabii ki de Picasso ve George Braque ikisi birlikte. Bu sanatçılar ne yaptılar? Bir manzarayı, işte bir nesneyi ya da bir kişiyi böyle tek bir bakış açısından göstermediler. Bunun yerine bu konunun atıyorum bir portre çiziyor mesela. Portreyi çizerken onun birçok özelliğini alıp eş zamanlı görülebilecek şekilde ve aynı kompozisyonda birleştirdiler. Aslında bu çok zor bir şeydir. Yani kübizm çok kolay algılanan, hani kolay algılanan derken bunu ben de yaparım ya kafası vardır ya. Bu ne işte buraya üçgen surat çizmiş ama bu değil yani. Kübizm aslında çok derin bir mevzu ama Böyle algılanıyor maalesef. Şimdi burada yekpare nesneler çoğu defa böyle tanınamayacak ölçüde parçalanır, böyle yeniden düzenlenir. Yani parçalanıp bir şeyleri parçalayıp yeniden düzenlemiş gibi düşünün. Ve baktığınız zaman da bu geleneksel perspektifmiş, geleneksel modelleme düşünceleriymiş. Bunların tamamen terki diyar eylediğini görebilirsiniz kübist resimlerde. Ve kübist ressamlar tuvalin o iki boyutluluğuna dikkat çekmek isterler genelde. Peki bu nasıl başladı? Kübizm nasıl başladı? Kübizm dediğimiz şey aslında Picasso ile başladı. Nasıl? Picasso'nun işte Avignon'lu kızlar, yani Avignon caddesindeki 5 fahişeyi gösteren çizdiği bir tablosu vardır. Bu Avignon'lu kızlar da böyle nasıl anlatabilirim? Böyle bilinen formlar ve perspektifler terk edilmiştir tamamen. Onun yerine parçalara bölünmüş düzlemler görürsünüz ve kopuk kopuk hacimler, kabaca boyanmış figürler görürsünüz Avignon'lu kızlarda. Ve Picasso işte günümüzde zaten ilk kübist ressam olarak biliniyor ve bu Avignon'lu kızlar tablosunu sergilediği zaman, işte burada zaten Barcelona'da bir genel evde çalışan fahişeleri betimlemiştir. Bu resmin konusu çok radikaldir, çok sıra dışıdır. Ve bir hatta çok da şey olmuştur, yani eleştirilere çok maruz kalmıştır ama eleştirildikten sonra da taklit edilmiştir bu tablosu. O yüzden bu tablosu çok çok çok önemlidir. Yani kübizmin başlangıcı diyebiliriz bu tablo için. Ve hemen şurada bir parantez açıp size hemen unutmadan şu bilgiyi vermek istiyorum. Ortamlarda satacağınız bir bilgi. Şimdi bu Avignon'lu kızlarda 5 fahişe göreceksiniz. 5 tane fahişe resmetmiş Picasso. Yine arka planda bir mavi tonajı var. Tonları kullanmış. Mavi renk zaten Picasso'nun yaz dönemi dediğimiz bir dönemi var. Paris'e ilk gittiği dönem, yanında çok yakın bir arkadaşı var. Bunları zaten anlatacağım. Unutmayayım diye şu an anlatıyorum size. Bir sonraki Picasso podcast'i çok detaylı olacak zaten. Aklıma gelmişken hemen söylemek istiyorum bunu. Mavi dönemi dediğimiz dönem yaz dönemidir Picasso'nun. Yani bu dönemde başına şöyle bir şey geliyor. Çok yakın bir arkadaşıyla Paris'e gidiyorlar. O da ressam zaten. Ve daha sonra bu ressam arkadaşı onlara modellik yapan bir kıza aşık oluyor. Fakat kız adama yüz vermiyor diyeyim ve adamı aşağılıyor. İktidarsız olduğunu ve onu sevmediğini söylüyor. Picasso'nun kankisi bu, öyle söyleyeyim. Adam bunu kaldıramıyor ve silahla kendisini başından vurarak öldürüyor. Ateş ediyor, öldürüyor. İntihar ediyor yani. Ve bu olay gerçekleştiği sırada Picasso orada değil. İyi ki de değil. Kafayı yerde herhalde. Daha sonra Picasso bunu duyuyor. İspanya'da o sırada Paris'e dönüyor ve arkadaşının ölümünü duyuyor. Ve bu şekilde çok trajik bir ölüm. Bunu duyduktan sonra bayağı böyle bir yasa giriyor. Çok kötü üzülüyor. Ama diyeceksiniz ki çok kötü üzüldü. Sonra ne oldu? Neden bunu bize anlatıyorsun? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi Avignon'lu kızlara baktığınız zaman burada şey göreceksiniz. Vallahi hangisi tam olarak bilmiyorum ama bu kızlardan birisi, dedim ya arkadaşı öldü, bir kız yüzünden intihar etti. O kızlardan birisi işte bu 5 fahişeden birinin içerisinde, yani 5 fahişeden biri o kız. Ve o kızla Picasso arkadaşı öldükten sonra beraberlik yaşıyor cinsel olarak. Ve daha sonra diyor ki ben bunu nasıl yaptım, Allah kahretsin falan kafasına giriyor. Ama ömür boyu da o kızla görüşmeye devam ediyor. Hatta tabloda da onu çizmiş gördüğünüz gibi. Bu arada Picasso korkunç çapkın bir adam. Bunu da söylemek istiyorum. Fahişeler, seks, yani inanılmaz bir adam bu konuda. Çok fazla, yani çok çok fazla. Bence sanat tarihinin en çapkın adamlarından birisi diye düşünüyorum. Onlardan bahsedeceğim zaten. Bu dedikodu kısmına zaten gireceğim bir sonraki podcast'te ama hemen unutmadan bunu söylemek istedim. Çünkü Avignon'lu kızlar tablosu çok önemlidir Picasso için. Ve bu resimde yine bu 5 figürden ikisinde Afrika sanatında gördüğümüz o masklardan takmış iki kadın görüyorsunuz. Yani maskılı iki kadın görüyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Yani Picasso'da o Afrika sanatının sanatına düşkünlük var. O maskıları çok fazla kullandığını görürsünüz resimlerinde. Bunun sebebinden de bahsetmek istiyorum hemen mevzusu açılmışken. Burada şöyle bir şey oluyor. Matisse, ressam Matisse biliyorsunuz. Arkadaşlar zaten Picasso'yla. Bir gün işte Matisse bir arkadaşını ziyarete gidecek. Ve orada tam gidecekken bir antika mağazasının önünden geçiyor. Ve o sırada bir mağazanın önünde şey görüyor. Afrika sanatına ait bir eser görüyor. Ve gerçekten böyle adam şoka giriyor onu gördükten sonra. Ve hemen koşarak satın alıyor. Sonra bunu Picasso'ya gösteriyor. Bak işte Afrika sanatı bilmem ne bunu. Picasso gerçekten çarpılıyor eseri gördükten sonra. Diyor ki ben daha fazla nereden görebilirim? Hani Afrika sanatı ile ilgili ne görebilirim? Hemen işte Paris Etnografya Müzesi'ni koşarak ziyaret ediyor. Zaten ondan sonra Picasso'nun bu şeyi başlıyor. Yani Matisse buna sebep oluyor ve daha sonrasında zaten işte Batı Afrika maskeleriyle ilgilenmeye başlıyor. Ve gerçekten diyor ki çok değiştirdi beni. Bu maskelere olan ilgim beni çok değiştirdi. Bunu kendisi de söylemiştir ama şunu söylemek istiyor. Yani orada aslında resim yapmanın aslında ne anlama geldiğini anladım diyor. O masklarda hani şey vardır ya değişik böyle yüzlerini boyarlar falan maskların. Orada farklı bir amaç var aslında. Bunu görüyor ve bunun aslında bu masklara yapılan bu resmin aslında böyle estetik bir süreç olmadığını, yani kendini bizimle böyle düşman evren arasında koymuş bir sihir biçimi olduğunu görüyor ki zaten öyledir. Yani böyle korkularımıza, arzularımıza böyle bir biçim empoze etme gibi düşünebilirsiniz. Yani iktidarı ele geçirmenin bir yolu gibi o masklar. Ki zaten bu masklar estetiğin ötesinde kullanıla gelen bir şey. Yani ayinsel amaçla yapılmış olması da Picasso'yu çok etkiliyor ve bir de şöyle bir şey var. Yani çoğu Avrupalı zaten Afrika sanatını anlamadıkları gibi bu sanatın incelikli yanlarını zaten anlamıyorlar. O ayrı bir şey. Kafalarında da şu var, yani her Avrupalı hemen hemen bunu düşünüyor. Hala da bu düşünüde gelen bir şeydir. Yani Afrikalı olan her şeyi sanatta dahil ilkel diye aşağılıyorlar ve Picasso aslında burada iyi de bir şey yapıyor bence. Yani hani bu maskları kullanarak aslında onun o ayinsel niteliğini de kullanmak istiyor. O maskların bir anlamı var çünkü. Ve aslında bütün Afrika maskeleri, bütün heykelleri Afrikalıların tamam Batı'nın şeylerinden farklı, sanat eserlerinden farklı ama içlerinde böyle kendi incelikleri var, çok karmaşık bir düşünce tarzı var, çok köklü kültürlerin ürünleri bunlar ve aslında doğal dünyanın güçleriyle böyle onların ilişkilerinin, onların kudretinin hakkında da böyle ruhsal bir bilgelik alanı gibi de düşünebilirsiniz bu maskları ve Picasso Avignonlu kızlar da bu maskları kullanmıştır ve dediğim gibi çoğu eserinde de kullanıyor. Sebebi de budur yani. Hani o anda görüp çarpılması ve daha sonra araştırıp altından da böyle aa enteresan bir şeymiş falan deyip bunu kullanması. Şimdi kübizmin bir de ilk evresi var. Bu ilk evresi 1912'ye kadar sürüyor. Bunu şöyle anlatabilirim size. Diyorlar ki Picasso bir nesneyi alıp böyle bir cerrahın bir cesedi kesip parçalara ayırır ya, parçaları ayırarak incelemesi gibi inceler diyor, bir şair söylüyor bunu. Gerçekten de öyle. Şimdi Picasso'nun Akordeoncu diye bir eseri var. Akordeoncu söyleyemiyorum onu ben. Ben bu eserimi çok severim. Bu analitik evrenin en uç örneğidir. Yani bunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi kübizm deyince kübizm ay işte şöyle geometrik şekil yaptım bıraktım. O değil. Yani bunun detayları da var. Analitik kübizm dediğimiz şeyde akordeoncu tablosunu bilmemiz gerekiyor. Ama kübizmin ilk girişinde ne dedim? Avignonlu kızları bilmemiz gerekiyor. Analitik kübizm deyince de bu akordeoncu tablosunu bilmemiz gerekiyor. 1911'de yaptığı. Şimdi burada bunu şöyle anlatabilirim. Herhangi bir şeklin zihninizde parçalandığını düşünün. Paramparça olmuş, tamam mı? Bunu da sanatçı bir bütünün neresine bakmak istiyorsa onu parçalıyor. Sonra o parçaları böyle birleştiriyor tabii kafasında. Sonra tabii ki son şekil hiçbir şeye benzemiyor. Ama yeni bir şekil doğuyor. Yani analitik kübizm dediğim şeyde aslında bir benzetme kaygısı yok. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli. Hiçbir şeye benzetme kaygıları yok. İndirgenen şekiller var ve bunlar böyle geometrik. Yani böylece ne yapıyorlar? En sadeye indiriyorlar ve önemli olan burada sadece kompozisyonun dengesi. Yani objeden yola çıkıp soyuta varıyorlar. Soyuta varma durumu var ama dediğim gibi bir benzetme kaygısı yok. Ve bu dönemde böyle manzara resmi yapayım bilmem ne falan öyle bir şey de yok. Genellikle ne yapıyorlar? İşte insan çiziyorlar ya da natürmort dediğimiz şeyleri çiziyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Tamam şekle biçeme karşı geliyorlar okey ama bir de o çok renkli resimlere de karşı bir tepki olarak tek renkli bir renk şeması benimsediklerini de görürsünüz. Akordeoncu da öyle bir böyle şu renk yapayım bu renk yapayım öyle bir şey yoktur. Yani daha sofistik renkler diyebilirim. Tek renkli renk şeması. Sönük renkler kullanıyorlar. Bu da bir tepki aslında. Bir de bu tabloya baktığınız zaman şunu düşünebilirsiniz. Ya burada ne ima ediyor, lanet olsun falan diyebilirsiniz. Evet, konuyu fark etmeniz çok zor burada ama yakından incelemeniz gerekiyor. Bu tabloyu böyle karşınıza alın, yakından inceleyeceksiniz. O zaman da zaten nerede böyle tepede oturmuş bir akordeoncu göreceksiniz. Valla akordeoncu görene ödül var dermişim. Yani böyle bir tablo bu. Çok enteresan bir tablo ama evet, analitik kübizmin en iyi örneklerinden birisi, parçalanmış bir form yani. Daha sonra akordeoncu tablosundan sonra da sentetik kübizm dönemi geliyor. Bu sentetik kübizm döneminde de analitik kübizmin tam tersi diye düşünün. Yani birbirinden farklı parçaları, işte gazete olur, üçgen, kare, üçgen ve kare çok farklı. Bunları birleştirirken bir form veriyor sentetik kübizmde. Yani sentetik kübizmde evet konunun ne olduğu daha iyi anlaşılır ama analitik kübizmde dediğim gibi akordeoncuda çok bir şey anlamıyorsunuz. Göremezsiniz. Yani sentetik bir tık daha kolay. Ve bu sentetik kübizmde kolaj çok önemli bir yer tutuyor. İşte dekoratif elemanlar kullanmaya başlıyorlar. Ben severim bunu yani. İşte oyun kağıdı kullanıyor, duvar kağıdı, gazete vesaire. Bunları kullanıyorlar. Değişik değişik malzemeler ekleyerek kullanıyorlar ve burada harf ve sayılar kullanarak o soyutluğu, o eseri o şekilde yediriyorlar. Ve izleyicide şu oluşuyor. Acaba doğru mu düşünüyorum? Yani böyle bir sorgulama yaratma peşindeler. Yani enteresan bir tablo. Bunun içinde mesela şey olabilir. Bırak'ın bir tablosu var. Burada işte ahşabı boyayla yapılmış zannediyorsunuz ama aslında gerçek bir tahta çıkıyor içinden. Bu sentetik kübizmde çok yapılır. Yani göz aldanması yaratmak ister. Algılama yanlışlığı olabileceğini düşündürtmek ister. Yani bir fake atıyorlar size, anlatabildim mi? Gerçek olanla gerçek olmayan arasında böyle bir gidip geliyorsunuz. Burada da işte kalıpları yıkalım, kalıpların dışına çıkalım gibi bir durum söz konusu. Hani Picasso demiş ya işte her yaratma edimi ilk önce bir ne diyor? Yıkma. Yani önce bir yaratma yapmadan önce bir yıkma gerekiyor. Bence çok doğru. Sentetik kübizm de bu. Şimdi sentetik kübizmde dediğim gibi ne bilmemiz gerekiyor? İşte gazete kullanıyorlar, baskı kullanıyorlar, resim kullanıyorlar, desenli kağıt. Yani bu şekilde imge yaratıyorlar. Böyle bize bir fake atıyorlar. Lan doğru mu düşünüyorum, ne düşünüyorum, Allah kahretsin bu ne falan diyorsunuz. Böyle bir şey yani. Burada da hemen Picasso'dan da bir örnek vereyim. Picasso'nun bambu sandalyeli natürmortu var. 1912'de yaptı. Burada sanatta kolajın en erken örneklerinden birisi bu yaptığı tablo. Bunun içerisinde zaten baktığınız zaman tabloya bakarsanız eğer hemen şey göreceksiniz. İp kullandığını, muşamba kullandığını göreceksiniz. Bu şu anda da yapılıyor. Yeni sanat akımlarına bakıyorum ben. Instagram'da çok güzel şeyler var. Yani böyle eklenti yaparak resim yapıyorlar, kolaj yapıyorlar. Gerçekten müthiş tablolar gördüm böyle. Picasso'nun işte bu bambu sandalyeli natürmortu sentetik kübizmin bir örneğidir ve içerisinde dediğim gibi boyanın yanı sıra işte ip kullanıyor, muşamba kullanıyor. Hatta Fransızca oyun yazıyor hemen sol tarafta üstte görebilirsiniz. Bu da benim çok komiğime giden bir şey. Yani yukarıya oyun yazmış. Sizinle oyun oynuyorum gibi hani. Ben çok şakacı bir kişiliğim falan gibi bir şey seziyorum yani bu tablosunda. Evet, sentetik kübizmde böyle bir şey arkadaşlar. Yani geleneksel olarak sanatsal olmayan malzeme kullanmak diyebiliriz. Sanatta bu çok devrimci bir şeydir. Ve dediğim gibi hala kullanılıyor. Kaçıncı yüzyıldayız ve hala kullanıyoruz. Ama bu erken bir örnek olduğu için önemli bir örnektir. Dediğim gibi böyle kübizm başlangıçta çok karşı çıkıldı ama daha sonra bir sürü sanatçı bunu benimsedi ve yeniliğe doğru adım attılar, kuralları yıktılar ve hatta daha sonradan işte kübizmin işte teorik ilkelerini ortaya koydular sanatçılar. Burada da şunu bilmemiz gerekiyor, artık şu oluyor yani görsel gerçekliğe karşı yepyeni kavramsal bir gerçeklik oluşturuluyor ve bunu ayrıntılı olarak inceleyerek bunun üzerine resimler yapmaya çalışıyorlar ve hatta diyorlar ki ben bunu çok seviyorum. Kübizmle ilgili bu sözü çok severim. Bırakın resim her şeyi taklit etmesin. Yani etmesin, her şeyi taklit etmesin. Kendi var olma nedenini çıplak bir biçimde sunsun. Yani resim resimdir ya. Hani bırakın yani. Çünkü Picasso da zaten bunu anlatacağım da yine de söyleyeyim. Mesela Guernica tablosu çok fazla anlam atfedilen bir eseridir Picasso'nun. Ve hani çok sorula gelmiştir. İşte burada ne demeksiniz? Çünkü orada o kadar çok şey var ki o tabloda. Bir sürü anlam çıkarabilirsiniz baktığınız zaman. Ve o kadar çok soran oluyor ki Picasso'ya. Yani bir falcı yorumu gibi. Burada ne demek istediniz? Şurada ne demek istediniz? Yani bir ikonografik anlam, bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar oradan. Ve Picasso diyor ki hayır ya hani canım mesela boğa çizmek istedi ve boğa çizdim. Onu sen öyle anlarsın ama ben hani içimden geldi ve öyle çizdim. İlla bir anlam yüklemene gerek yok. Ya da ben buna bir anlam atfederek çizmedim. Yani her şeye anlam yüklemekten vazgeçin. Resim resimdir kafası Picasso'da zaten var. Çok yerleşmiş bir şeydir onun kafasında ama bu adam zaten dediğim gibi kübizmi yarattı ama kübizme bağlı mı kaldı? Evet çok uzun bir süre bu temada resimler yaptı. Bu minvalde resim üretti ama onun öncesinde zaten Picasso dediğimiz adam denemediği şey mi var? Klasizmden geldi, ondan çizdi, bundan çizdi. Bu adam sürekli yenilik yapan bir adam. Yani Picasso kafanızda yenilikle eşdeğerde olsun. Hiçbir zaman bir akıma sadık kalmamış, hiçbir kadına sadık kalmadığı gibi. Bu açıdan önemli bir adam Picasso. Çok fazla yenilik denemesi açısından önemli ve kübizmi de zaten kendisi bu şekilde yaratıyor falan filan. Yani kübizm bu arkadaşlar. Nesneleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi resmediyorum diyor Picasso. Kübizm bu. Ve bu kübizmin en parlak dönemi ne zaman? Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllar. Picasso ve Braque zaten savaş sırasında ayrılıyorlar. Hatta birçok sanatçı da cepheye çağrılıyor. Ve zaten sonra ateşkes ilan ediyor. Bu ateşkesten sonra bu sanatçılar kübist eserler üretmeye ve hatta sergilemeye de devam ediyorlar. Hatta sonra kübizmden sonra kübizmin bir mirası var ve kübizm 20. yüzyıl sanatında çok sayıda hareketin önemli bir yanını doğurdu ya da işte önemli bir yanı haline gelen işte uyarlanabilir bir sanat formuydu. Nedir bunlar? İşte fütürizm, orfizm, vortisizm, süprematizm, ondan sonra presisyonizm gibi akımlara başlangıç hareket noktası oluşturdu diyebilirim. İşte fütürizm dediğimiz şey neydi? Hemen adını almışken söyleyelim. İtalya ile bunu kafanızda meç edin. İtalya ve fütürizm. Burada aslında hızlı hareket eden modern dünyaya ilişkin görüşlerini iletmek için insanlar fütürizmi kullandı. Ve burada da kübizmin o parçalı formlarını kullanarak ilerlediler fütürizmde. Sonra orfizm dediğimiz şeyde de bunu da şöyle bilin. Bu da kübizmin bir dalı zaten. Burada da böyle saf soyutlama, parlak renklere odaklanan bir kübizm dalı olduğunu söyleyebiliriz orfizmin. Ondan sonra vortisizm geliyor. Vortisizmde ne bilmemiz gerekiyor? Bu kübizmin kesme yüzlü formları vardır ya, onlardan yararlanıyor. Ve İngiliz hareketi, avantgard bir İngiliz hareketi. Daha sonra süprematizm var. Burada Malevich var zaten. Malevich'i bilmemiz gerekiyor. Süprematizmin kurucusu aynı zamanda. Burada çember ve kare gibi böyle çeşitli geometrik formlarla, çizgilerle soyut eserler yaratıyor süprematizmde. Daha sonra da presisyonizm var. Bunlar hep kübizmin dalları. Presisyonizmde de böyle basit şekillerden işte kesme yüzlü geometrik formlardan yararlandıklarını görebiliyoruz. Bu da Amerikan menşeli diyebiliriz. Evet, kübizmle ilgili anlatacaklarım şu anda bu kadar. Daha sonraki podcastinde büyük ihtimalle Picasso'nun bir şeylerini anlatacağım ya da hiç bilmiyorum şu anda ne anlatacağım ama Picasso mutlaka olacaktır. Şimdilik bu kadar. Böyle açtım, konuştum ve gidiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz, oradan yazabilirsiniz podcastimi dinleyen arkadaşlar tanışma mahiyetinde. Instagram adresim biliyorsunuz, ortamlarda satılacak bilgi. Şimdiden kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
Podcast dinle.